Ayrım 13, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 121. Claudia şimdi Pasifik kıyı karayolunun çizdiği büyük kavise yaklaşıyordu. Sağındaki dik kayaların aksinin düştüğü okyanus dev bir aynaya benziyordu. Burası Claudia'nın bütün dünyada en çok sevdiği yerdi. Doğal güzelliği onu her zaman heyecanlandırırdı. Athena'nın oturduğu Malibu Koloni'ye gelmesine 10 dakika kalmıştı. Filmi kurtarmak, Athena'nın stüdyoya dönmesini sağlamak için nasıl yalvaracağını düşünüyordu. Sonra yaşamlarının değişik zamanlarında aynı adama aşık olduklarını anımsadı. Athena'yı seven bir erkek kendine de aşık olduğu için gurur duydu. Güneş çok parlaktı artık. Pasifik'in dalgalarını dev pırlantalara dönüştürüyordu. Claudia birdenbire fren yaptı. Paraşütçülerden birinin arabasının önüne ineceğini sanmıştı. Genç bir kızdı bu. Göğsünün biri bluzundan çıkmıştı. Kız kumsala doğru inerken Claudia'ya el salladı. Bunlara neden izin veriyorlardı? Polis neredeydi? Claudia başını sallayarak gaz pedalına bastı. Trafik azalıyordu. Karayolu bir dönemeç yaptığı için artık okyanusu göremiyordu. Ama deniz 750 metre ötede tekrar gözükecekti. Claudia gülümseyerek gerçek bir aşk gibi diye düşündü. Onun hayatında gerçek aşkları her zaman yeniden ortaya çıkmıştı. Claudia gerçekten aşık olduğu zaman hem acı çekti hem de çok şey öğrendi. Suç onda değildi. Aşık olduğu adam filmleri çok para getiren, bütün dünyada kadınların taptığı Steve Stallings'ti. Ünlü yıldızın insana adeta korkutan erkekçe bir güzelliği vardı. O müthiş canlılığını dikkatle kullandığı kokain de besliyordu. Bir aktör olarak gerçekten yetenekliydi ama hepsinden önemlisi tam bir Don Juan'dı. Nerede olursa olsun mutlaka bir kadın bulup yatıyordu. Afrika'da film çevirirken, Batı Amerika'da küçük bir kentte, Bombay'da, Singapur'da, Tokyo'da, Londra'da, Roma'da, Paris'te. Bunu fakirlere sadaka veren bir beyefendi tavrıyla yapıyordu. İlişki kurmuyordu tabii. Bir fıkara kendisine sadaka veren beyefendiyi akşam yemeğine davet edebilir miydi? Ama Claudia onu öylesine etkiledi ki ilişkileri 27 gün sürdü. Claudia için bu zevkli yanlarına rağmen gurur kırıcı bir dönem oldu. Steve Stallings dayanılamayacak bir aşıktı. Tabii yine kokainin yardımıyla. Çıplak dolaşmak onu Claudia'dan daha da fazla rahat ettiriyordu. Tabii vücudunun kusursuz olmasının da etkisi vardı bunda. Claudia çoğu zaman Steve'in aynada kendini incelediğini görüyordu. Şapkasını düzelten bir kadın gibi. Claudia kendisinin önemsiz bir cariye olduğunu biliyordu. Buluşacakları zaman genç adam telefon ederek bir saat gecikeceğim diyordu ve ancak 6 saat sonra geliyordu. Bazen randevuyu iptal ettiği de oluyordu. Claudia onun için gece arayabileceği bir kadındı. Ayrıca sevişecekleri zaman genç kadının onunla birlikte kokain kullanması için ısrar ediyordu. Ama bu uyuşturucu Claudia'nın kafasını pelteye döndürüyor, ondan sonraki birkaç gün doğru dürüst çalışamıyordu. Yazdıklarına güvenemiyordu da. Claudia yavaş yavaş dünyada en çok nefret ettiği o yaratıklara dönüştüğünü anlıyordu. Bütün yaşamı bir erkeğin kaprislerine bağlı bir kadına. Yıldızın 4. ya da 5. seçimi olması gururunu kırıyordu ama genç adamı suçlamıyordu. Ne de olsa Steve Stallings çok ünlüydü ve Amerika'da hemen her kadınla ilişki kurabilecek durumda olmasına rağmen Claudia'yı seçmişti. Stallings gitgide yaşlanacak, o eski güzelliği kalmayacaktı. Ünü azalacak ve giderek daha fazla kokain kullanacaktı. Şimdi doruk noktasındayken bundan iyice yararlanmak istiyordu. Claudia ona aşıktı ve çok da mutsuzdu. Yaşamı boyunca ancak birkaç kez böylesine mutsuz olmuştu. İlişkilerinin 27. günü Stallings Claudia'ya telefon ederek bir saat gecikeceğini söyledi. Genç kadın o zaman hiç zahmet etme Steve dedi. Senin geisha evini terk ediyorum. Bir sessizlik oldu, sonra yıldız cevap verdi. Pek de şaşmışa benzemiyordu. Dost olarak ayrılacağımızı umarım. Dostluğun gerçekten hoşuma gidiyor. Claudia tabii diyerek telefonu kapattı. Yaşamında ilk kez bir aşk ilişkisinin sonunda o kişiyle dost kalmak istemiyordu. Onu endişelendiren aklını kullanamamış olmasıydı. Aslında Steve'in bütün yaptıkları onu kaçırmak için başvurduğu bir oyundu. Ama bunu çok geç kavramıştı. Bu çok gurur kırıcı bir durumdu. Nasıl bu kadar aptal olabildim? Claudia ağladı ama bir hafta sonra aşık olmayı özlemediğini anladı. Bütün zamanı kendisinindi ve artık çalışabilecekti. Kokain ve gerçek aşk olmadığı için kafası berraklaşmıştı. Tekrar yazmaya başlamak bir zevkti. Claudia dahi yönetmen sevgilisi senaryosunu geri çevirdikten sonra 6 ay durmadan çalışarak oyunu yeniden yazdı. Messalina'nın orijinal senaryosunu yazarken bunu feminizm için zeki ve esprili bir propaganda olmasına çalışmıştı. Ama 5 yıldan beri film işinde olduğu için herhangi bir mesajın açgözlülük, seks, cinayet ve insanlığa inanmak gibi temel malzemeyle kaplanması gerektiğini biliyordu. Sadece ilk seçimi Athena Aquitaine için değil, daha küçük rollerdeki 3 yıldızı da düşünerek harika roller hazırlamak zorundaydı. İyi kadın rolleri o kadar azdı ki senaryo en tanınmış yıldızları çekecekti ve bir şartı da müthiş bir kötü adamın olmasıydı. Sevimli, insafsız, yakışıklı ve esprili biri. Claudia bu rol için babasıyla ilgili anılarından yararlandı. Önce etkili ve bağımsız bir kadın yapımcıyla anlaşmayı düşündü. Ancak bir filmin çevrilmesine izin verecek stüdyoların çoğunun başında erkekler vardı. Senaryoyu çok beğeneceklerdi ama kadın bir yapımcı ve kadın bir yönetmen yüzünden filmin fazla belirgin bir propaganda sayılmasından endişe edeceklerdi. Bu işe en aşağı bir erkeğin elinin de karışmasını isteyeceklerdi. Claudia filmi yönetmen Dita Tommy'nin çekmesine çoktan karar vermişti. Tommy film zengin bir bütçe gerektirdiği için teklifi mutlaka kabul edecekti. Böyle bir film onu para getiren yetenekler sınıfına sokacaktı. Başarısız olsa bile bu eser onun ününü artıracaktı. Bazen çok pahalıya mal olan ama başarısızlığa uğrayan bir film yönetmene para getiren dar bütçeli bir eserden daha fazla saygınlık sağlardı. Diğer bir neden de Dita Tommy'nin sadece kadınları sevmesiydi. Bu film sayesinde 4 ünlü ve güzel kadınla çalışma fırsatını bulacaktı. Claudia kadın yönetmenle birkaç yıl önce bir filmde birlikte çalışmışlardı. Bu iyi bir deneyim olmuştu. Tommy açık sözlü, çok yetenekli ve pek de espriliydi. Ayrıca o yazarları öldüren yönetmenlerden de değildi. Senaryoları yeniden yazdırmak için dostlarını toplayan ve jeneriğe adını senarist olarak da yazdıran o yönetmenlerden. Bazı yıldızlar ve yönetmenler gibi cinsel tacizde de bulunmuyordu. Tabii aslında film işinde cinsel taciz terimini kullanmak yersizdi. Çünkü bu dünyada cinsel çekiciliği satmak işin bir parçasıydı. Claudia senaryosunu Skippy Deer'a bir cuma günü göndermeye özellikle dikkat etti. Çünkü yapımcı senaryoları ancak hafta sonlarında dikkatli okuyordu. Skippy Deer'ı onun bütün kalleşliklerine rağmen kentteki en iyi yapımcı olduğu için seçmişti. Ayrıca eski bir ilişkiden hiç vazgeçemediği için de. Deer onu pazar sabahı aradı. Claudia'nın hemen o gün kendisiyle öğle yemeği yemesini istiyordu. Claudia bilgisayarını Mercedes arabasına attı ve çalışma kılığını da giydi. Mavi blue jean ve aynı kumaştan yapılmış bir erkek gömleği, saçlarını ensesinde kırmızı bir eşarpla bağladı. Santa Monica'da Ocean Caddesi'ne saptı. Ocean Caddesi'ni Pasifik kıyı karayolundan ayıran Palisades Parkı'nda evsiz barksızlar pazar brunch'ı için toplanırlardı. Gönüllü görevliler onlara her pazar yiyecek içecek getirirdi. Bu fakirler de tahta sıralar ve masalarda oturarak parkın taze havasını içlerine çekiyorlardı. Claudia onları seyretmek için her zaman bu yolu seçerdi. Herkesin Mercedes'i ve yüzme havuzu olmadığı, Rodeo Drive'dan alışveriş etmediği diğer dünyayı kendine hatırlatmak için yapardı bunu. İlk yıllarda o da gönüllü olarak yemek servisi yapmıştı ama şimdi fakirlerin doyurulmaları için sadece kiliseye bir çek yolluyordu. Bir dünyadan diğerine geçmek ona çok acı verdiği için bu acı onun başarılı olma isteğini köreltiyordu. Yine de erkekleri seyretmekten kendini alamazdı. Yaşamları mahvolmuştu, üstleri başları dökülüyordu. Ama bazılarının garip bir vakarı vardı. Böyle umutsuzca yaşamak genç kadına olanaksız geliyordu. Ama bu yine de sadece bir para meselesiydi. Kendisinin film senaryoları yazarak kazandığı para. 6 ayda bu adamların ömürleri boyunca gördüklerinden daha fazla para kazanıyordu. Skippy Deer'in Beverly Hills'in derin vadilerindeki malikanesine vardığında kahya onu yüzme havuzuna götürdü. Havuzun çevresinde parlak mavi sarı kabinler vardı. Deer minderli bir şezlonga yerleşmişti. Yanındaki mermer üstlü masaya telefon ve bir yığın senaryo konmuştu. Yapımcı sadece evde kullandığı kırmızı çerçeveli gözlüğünü takmıştı. Elindeki buğulanmış ince uzun bardakta Evian suyu vardı. Skippy Deer ayağa fırlayarak genç kadına sarıldı. ''Claudia, hemen yapmamız gereken bir işimiz var.'' Genç kadın yapımcının sesinden kararını anlamaya çalışıyordu. Senaryolarına gösterilen tepkiyi seslerin tonundan öğrenirdi. Söz gelişi, dikkatle söylenen övgü dolu sözler kesinlikle hayır anlamına gelirdi. Neşeli, heyecanlı bir sesle söylenen abartılı övgü sözlerini, senaryonun satın alınamayacağını açıklayan en aşağı üç neden izlerdi. Başka bir stüdyo aynı konuda bir film yapıyordu. Uygun oyuncular bir araya getirilemezdi. Stüdyolar böyle bir konuya el bile sürmezlerdi. Ama Deer'ın sesi iyi bir şey yakalamış iş adamınınki gibiydi. Para ve kontrollardan söz ediyordu. Bu da evet demekti. Deer Claudia'ya bu çok büyük bir film olabilir dedi. Çok çok büyük. Aslında bunun küçük olabilmesi imkansız. ''Senin ne yaptığını biliyorum, sen çok zeki bir kızsın ama cinsiyet konusunda stüdyoyu ikna etmem gerekiyor. Kadın karakterlerini biraz yumuşatmalısın, erkek yıldıza da birkaç dakika daha vermelisin. Bu filmde yönetmen yardımcısı olmak istediğini biliyorum ancak kararları ben vereceğim. Sen de istediklerini söyleyebilirsin, fikirlere açığım.'' ''Claudia, yönetmeni ben seçmek istiyorum.'' diye açıkladı. Deer güldü. Sen, stüdyo ve yıldızlar. Claudia, yönetmen kabul edilmedikçe senaryoyu satmam dedi. Deer pekala diye cevap verdi. Şimdi stüdyoya önce filmi yönetmek istediğini söyle, sonra gerile. O kadar rahatlar ki seçtiğin yönetmeni onaylarlar. Bir an durdu. Kimi düşünüyorsun? Claudia, Dita Tommy dedi. Deer başını salladı. İyi bir seçim. Kadın yıldızlar ondan memnunlar. Stüdyo da öyle. Bütçenin dışına çıkmıyor. Filmi uzatıp fazla para almıyor. Ama Tommy'yi çağırmadan önce seninle oyuncuları seçmeliyiz. Claudia sordu. Hangi stüdyoyu düşünüyorsun? Deer Lodestone dedi. Benimle iyi anlaşıyorlar. Bu nedenle yıldızlar ve yönetmen konusunda onlarla fazla boğuşmamız gerekmeyecek. Claudia, sen kusursuz bir senaryo yazmışsın. Zekice, heyecan verici. Feminizmin ilk çağları ile ilgili önemli bir bakış açısı. Bugünlerde bu konu çok geçerli. Ve seks, sen Messalina'yı ve bütün kadınları haklı çıkarıyorsun. Seninle anlaşmamız konusunda Melo ve Molly Flanders'la konuşacağım. Onlar da Lodestone'un iş bölümüyle görüşür. Claudia bağırdı. Seni aşağılık herif. Sen Lodestone'la konuştun bile öyle değil mi? Deer dün gece diyerek gülümsedi. Senaryoyu onlara götürdüm. Bana yeşil ışık yaktılar. Tabii her şeyi bir araya getirmem şartıyla. Dinle Claudia. Bana ayak oyunu yapmaya kalkma. Athena'yı oynaması için ikna ettiğini biliyorum. Onun için bu kadar amansız davranıyorsun. Lodestone'a da öyle söyledim. Haydi artık çalışmaya başlayalım. İşte o büyük proje böyle başlamıştı. Claudia şimdi bunun ziyan olup gitmesine izin veremezdi. Malibu Koloni'ye giden yan yola girmek için sola sapması gerekiyordu. Genç kadın ilk kez paniğe kapıldı. Athena yıldızların olması gerektiği gibi inatçıydı, güçlü bir iradesi vardı. Hiçbir zaman fikrini değiştirmeyecekti. Canım önemli değil diye düşündü. Athena razı olmazsa Las Vegas'a uçarım, ağabeyim Cross'tan bana yardım etmesini isterim. O beni hiç düş kırıklığına uğratmadı. Ne ilk yıllarda, ne annemle beraber oturduğum dönemde, ne de annem öldüğü zaman. Claudia Clericuccio'ların Long Island'daki malikanesinde düzenlenen büyük eğlenceleri hatırlıyordu. Etrafı duvarlarla çevrili malikane Grimm'in peri masallarından birine yakışacak gibiydi. Cross'la incir ağaçlarının arasında oynarlardı. Yaşları 8'den 12'ye kadar olan erkek çocuklar iki gruba ayrılmışlardı. Karşı grubu Don'un torunu Dante yönetiyordu. Yaşlı Don da yukarı katın penceresine bir ejderha gibi dikiliyordu. Dante kavgadan hoşlanan saldırgan bir çocuktu. Giderek lider sayılmaya başlıyordu. Ona dövüş konusunda meydan okuma cesaretini sadece bir çocuk gösteriyordu. Ağabeyi Cross. O günde Dante Claudia'yı yere yatırmış dövüyor, kıza boyun eğdirmeye çalışıyordu. O sırada Cross ortaya çıktı. Dante ile dövüştüler. Claudia'nın dikkatini en çok ağabeyinin Dante'nin vahşiliği karşısında takındığı güvenli tavır oldu. Cross dövüşü kolaylıkla kazandı. İşte Claudia bu nedenle annesinin seçimini anlayamıyordu. Neden Cross'u daha fazla sevmiyordu? O Claudia'dan çok daha değerliydi. Ne kadar değerli olduğunu babasıyla kalmaya karar vererek kanıtlamıştı. Oysa Claudia Cross'un annesiyle ve onunla beraber olmak istediğinden emindi. Parçalanmadan sonraki yıllarda ailenin üyeleri yine bir tür ilişkiyi sürdürdüler. Claudia etraflarındaki insanların konuşmalarından ve tavırlarından ağabeyi Cross'un babası gibi itibar kazanmaya başladığını anladı. İki kardeş hala birbirlerine sevgiyle bağlıydılar. Ama Claudia Cross'un Clericuccio ailesinin bir üyesi olduğunu anlıyordu, kendisi ise değildi. Claudia Los Angeles'a yerleştikten 2 yıl sonra yani 23'ündeyken annesi Neyli'ne kanser teşhisi konuldu. Cross Clericuccio'ların gözüne girdikten sonra Zanado'da Gronwelt'in yanında çalışmaya başlamıştı. Genç adam son 2 haftayı annesi ve kız kardeşiyle geçirmek için Sacramento'ya geldi. Annesine 24 saat bakılması için hemşireler tuttu. Bir hizmetçiyle aşçı da. Aile dağılalı beri ilk kez üçü bir arada yaşıyorlardı. Neil'in Pippi'nin gelmesini yasaklamıştı. Kanser gözlerini etkilediğinden Claudia annesine dergileri, gazeteleri ve kitapları okuyordu. Cross ise alışverişe çıkıyordu. Bazen otel işleriyle ilgilenmek için öğleden sonra Vegas'a uçuyor ama her zaman akşama dönüyordu. Geceleri Cross'la Claudia sırayla annelerinin başucunda oturuyor, elini tutarak onu teselli ediyorlardı. Neyli yine fazla dozda ilaç verilmesine rağmen yine de çocuklarının ellerini devamlı sıkıyordu. Kimi zaman halüsinasyonlar görüyor ve çocuklarının küçük olduklarını sanıyordu. Korkunç bir gece hüngür hüngür ağlayarak Cross'a ona yaptıklarından dolayı kendisini affetmesi için yalvardı. Genç adam annesine sarılarak sonunda her şeyin çok iyi olduğunu ısrarla söyledi. Uzun gecelerde anneleri ilaçların etkisiyle uyurken Cross'la Claudia birbirlerine yaşamlarının ayrıntılarını anlattılar. Cross tahsil bürosunu sattığını ve Clericuccio ailesinden ayrıldığını açıkladı. Ama Zanado otelindeki işe girmesi için aile yine de nüfuzunu kullanmıştı. Genç adam otelde sözünün geçtiğini, istediği zaman gelip kalabileceğini söyledi kız kardeşine. O da yiyecek ve içecek için para vermeyecekti. Claudia bunun nasıl olabildiğini sorunca Cross gururla ''Benim de gücüm var.'' dedi. Bu gururu Claudia'ya hem biraz komik hem de acınası geldi. Genç kadın görünüşte annesinin ölümü yüzünden ağabeyinden daha fazla sarsıldı. Bu olay iki kardeşi birbirlerine yaklaştırmış, çocukluktaki yakınlıklarına yeniden kavuşmuşlardı. Ondan sonra Claudia yıllar boyunca Vegas'a gitti. Gronwelt'le tanıştı, yaşlı adamla ağabeyinin yakın dost olduklarını fark etti. Bu yıllarda Cross'un bir tür gücü olduğunu anladı ama genç adam bu gücünü hiçbir zaman Clericuccio ailesine bağlamıyordu. Claudia aileyle olan bütün bağlarını koparmıştı. Cenaze törenlerine, düğünlere ve vaftizlere katılmıyordu. Bu nedenle de Cross'un hala ailenin toplumsal yapısının bir parçası olduğunu bilmiyordu. Genç adam da ona bundan hiç söz etmiyordu. Claudia babasını ender görüyordu. Pippi onunla ilgilenmiyordu bile. Yılbaşılar Las Vegas'ta çok önemsenir. Ülkenin her yanından gelenler oraya doluşurlardı. Yine de Cross Claudia'ya bir daire ayırabiliyordu. Genç kadın kumara fazla düşkün değildi ama bir yılbaşı kendini kumara kaptırdı. Beraberinde sanat hayatına yeni atılmış olan bir aktörü getirmişti ve onu etkilemek istiyordu. Claudia kontrolü kaybetti ve 50 bin dolarlık senetler imzaladı. Cross elinde senetlerle genç kadının dairesine geldi. Yüzünde garip bir ifade vardı. Konuşmaya başladığı zaman Claudia bu ifadeyi tanıdı. Ağabeyinin suratı sanki Pippin'inkine dönüşmüştü. Cross Claudia dedi, senin benden daha zeki olduğunu sanıyordum. Kahretsin, bunlar da nesi? Claudia biraz utandı. Cross onu sık sık uyararak az bir parayla oynamasını, kaybetmeye başlayınca fazla para sürmemesini tembih etmişti. Her gün 2-3 saatten fazla kumar oynamamasını da. Çünkü kumar oynanılan süre en büyük tuzaktı. Ne çare ki Claudia onun bu önerilerini aldırmamıştı. Genç kadın Cross dedi, bana 2 hafta ver borcumu öderim. Ağabeyinin tepkisi onu şaşırttı. Bu borcu ödemedense seni öldürmeyi tercih ederim. Senetleri ağır ağır yırtarak kağıt parçalarını cebine tıktı. Buraya bak Claudia, ben seni buraya paranı almak için davet etmiyorum. Seni görmek istediğim için çağırıyorum. Şunu kafana iyice sok, kazanamazsın. Bunun şansla hiçbir ilgisi yok, 2 kere 2 4 eder. Claudia tamam dedi. Cross bu senetleri yırtmak bana vız geliyor diye söylendi. Ama aptalca davranman hiç hoşuma gitmiyor. Konuyu burada kapattılar. Fakat Claudia düşünmeye başladı. Cross'un bu kadar gücü var mı? Gronwald bu işi tasvip edecek mi? Yoksa bundan haberi bile olmayacak mı? Böyle başka olaylar da oldu. Ama bunların en ürkütücüsü Loretta Lang adlı bir kadınla ilgiliydi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 130.